Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Şu anda podcastlerimizi dinliyorsunuz. Bu podcastler genel olarak YouTube veya Twitch yayınlarımızdan alınan bölümlerden oluşuyor. Canlı yayınlarımızı kaçırmamak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Bugün Müjdegül hocamızla birlikte yaptığımız yayın serisinin devamını getiriyoruz. Kadının Mahrem Öyküsü. Güzel bir seri olduğuna inanıyorum. Umarım diğer bölümleri de izlemişsinizdir. Ve karşınızda hanımlar bayanlar Müjdegül hocamız. Merhabalar hocam. Nasılsınız?
İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Çok iyiyim. Bugün biz ne konuşacağız
öncelikle
hocam?
Biz bugün ben kadın mastürbasyonu anlatayım dedim.
Refik demiş ki kadınlar pek yapmaz mastürbasyon. Genel izlenim bu şekilde. Kaç kadın izledin Refik Bey? Kaç kadından feedback aldın? Hocamız bu işin doktoru. Hocam yani, yapmıyorlar mı?
Yapılmış geniş anket çalışmalarında kadınların %70'inin mastürbasyon yaptığı yönünde. Erkeklerin %95'inin, kadınların %70'inin mastürbasyon yaptığını biliyoruz. Ama bunlar Amerika'da yapılmış şeyler.
Ama işte şey hocam, yani insanlar şey istiyor. İnanmak istemiyor, biliyor musun? Ya nasıl yapabilir ya? Niye yaparsan kötü bir şeymişçesine. Toplumda
kötü
böyle bir algı yaratılıyor işte.
Mastürbasyon kişinin kendi genital bölgesini eliyle, gündelik eşyalarla, herhangi bir gündelik eşyayla ya da seks oyuncaklarıyla, bu iş için özel üretilmiş olan titreşimli ya da titreşimsiz seks oyuncaklarıyla doyum ya da cinsel uyarılma amacıyla uyarması, olması, ovalaması. Mastürbasyon etimolojik olarak manus ve turpare kelimelerinden geldiği düşünülüyor. Manusun başka anlamları da olabileceği düşünülse de ortak olunan, fikir birliğine varılan anlamı el, yani el anlamından geldiği, oradan türetildiği düşünülüyor. Turpare, tribuşon, tırpan, yani böyle karıştırmak, kurcalamak, döndürmek, rahatsız etmek anlamında. Yani kişinin elle rahatsız etmesi kendini anlamında türetilmiş bir kelime mastürbasyon. Bu mastürbasyonu kişi kendisine de yapabilir, eşine de yapılabilir. Karşılıklı böyle paralel çalışma şeklinde de olabilir. İşte kadının erkeğe yaptığına handjob, erkeğin kadına yaptığına fingering ya da böyle üstten kıyafetler üstteyken karşılıklı cinsel organları birbirine sürtme şeklinde yapılan dry humping deniyor ya da non-penetratif sekslerin her türlüsü yani. Buradaki resimde gösterildiği gibi burada gayet 13. 14. yüzyıla ait bir resim var burada. Din adamı ile bir hizmet kadının birbirine karşı mastürbasyon yapıyor. Şimdi bu mastürbasyonu onanizm deniyor. Neden biliyor musunuz? Bunun hikayesini biraz kısaca anlatayım. Onan, 4 kardeş bunlar. Abisinin adını unuttum. Neyse, o öldüğü zaman adet gereği abisinin hanımıyla evlenip çocuk yapması gerekiyor. Kadın ailede kalacak. Bu gelenek bizim ailemizde de var. Bizim kültürümüzde de var. Bir kadının eşi öldüğü zaman onun erkek kardeşiyle evlendiriliyor. Ve kadın anne babanın evine dönmemiş oluyor. Yani o soy devam etmiş oluyor. Aynı soyadından yeni çocuklar. Onan yengesiyle evlendirildiği zaman, yengesiyle gerdeğe girdiğinde, sevişme anında kendini durdurup spermini yere boşaltıyor. Geri çekiyor kendini. Yani aslında geri çekme metodunu uyguluyor. Coitus interruptus. Yani soyun devamını sağlamayacak şekilde bir birleşme yapmış oluyor. Yani onandan geldiği için bu isim, buna onanizm deniyor ve Tevrat'ta geçer, Eski Ahit'te. Tanrı'nın laneti ne neden olmuş bir harekettir. Yani Tanrı soyunu devam ettirmediği için, emrine karşı geldiği için onanı cezalandırır ve hemen oracıkta öldürür. Tarih boyunca Yahudi ve Hristiyan tarihi boyunca iğrenç, acınası, korkunç gibi sıfatlarla anılmıştır hep mastürbasyon. İşte haydiyut falan gibi böyle iğrenç, acınası, korkunç gibi sıfatlar yapıştırılmıştır mastürbasyona. Yani akıl hastalığıyla bir tutulmuştur. Mastürbasyon yapanlar deli gözüyle görülmüştür. Diyojen vardı galiba, insanların içinde mastürbasyon yapan ve şey demişti, o bir filozof aynı zamanda. Keşke karnımı da oluşturarak açlık hissimi baskılayabilsem, hani cinsel isteğimi, cinsel organımı oluşturarak yatıştırdığım gibi demiş. Ve o dönem hem de tabii mental bozukluğu olan, yani çeşitli psikopati, sosyopatisi olan kişilerin de ulu orta, hani mahremiyete dikkat etmeksizin mastürbasyon yapmasından dolayı bir akıl sağlığı ile örtüştüremedikleri bir durum aslında mastürbasyon. İğrenç, acınası, korkunç ve delilerin yaptığı bir şey gibi düşünülüyor. Fakat yok da sayılamıyor. Yani gerçekten var mastürbasyon yapanlar, var. Sen onlara istediğin kadar iğrenç de, istediğin kadar dinin dışına at, istediğin kadar kendinden utandır, tiksindir. Bu var. Hatta erkeklerin mastürbasyon mastürbasyonu hadi biraz böyle bariz aşikar oluyor. Çünkü organ biraz daha dışarıdan görünecek kadar erekte oluyor. Ve belki dışarıya bir sıvı sızışı olduğu için hani saklaması biraz zor olabiliyor bir erkeğin mastürbasyon yaptığını, ama kadınların gizli gizli mastürbasyon yaptıklarını, kadınların gizli gizli zevk aldıklarını, zevklendiklerini tarifliyor. Bunu tarifleyen de İngiliz psikolog Havelock Ellis 1920 yılında ilk defa kadınların dikiş makinesinin o titreşen, o dönen kaslan üstüne çıkıp oturup bundan zevk aldıklarını tarifliyor. 1930'lara gelindiğinde Alfred Kinsey'in kadın ve erkek cinsel davranışı kitaplarını yazmasına sebep olan o yüz binlerce insanla yaptığı anket çalışmalarında görülüyor ki kadınların en az %70'i, erkeğin en az %95'i hayatlarında bir dönemde mastürbasyon yapmış yapıyor. Yaştan ve cinsiyetten bağımsız sık yapılan bir davranış. Ve bunu giderek bilimle din hakikaten böyle el ele gidiyorlar. Biz dün Nevzat Kaya Hoca ile bir canlı yayın yaptık Süreç Topluluğun kanalında. Orada Nevzat Hoca bahsetti. Dinle bilim birbirinden çok ayrı değil. İç içeler zaten. Dinin yetişemediği yerde bilim, bilimin yetişemediği yerde din, hemen böyle el vererek birbirlerine gidiyorlar. Gerçekten bilim 1940'lara kadar dinin elini atmasına çok fırsat bırakmamış yani. Bilimsel olarak yanlış, hastalık falan gibi isimlendirmiş. Fakat 1930'lardan 40'lardan sonra Kinsey'in raporlarıyla başlayan bir şekilde bilim mastürbasyona tukaka demekle geri kalınca din biraz daha öne çıkmış. Şimdi mastürbasyon aslında bir çeşit üreme amacı olmayan cinsel davranış yani. Evet, bir otoerotizm, kişinin kendi kendine yaptığı, yaşadığı bir otoerotizm, ama evrimsel olarak baktığında üreme amacı olmayan bir cinsel davranış ve bu sadece insan türüne özgü bir cinsel davranış değil. Bütün hayvan türlerinde neredeyse görülüyor. Sürüngenlerde bile var. Şeyde, balıklarda yok, ama balıklardan sonraki taksonomik olarak gelişim sırasına göre bütün hayvan türlerinde olan bir davranış. Hatta sürüngenlerde biraz daha böyle nekrofili türü. Burada bir kertenkele var. Altında 3 gündür ölmüş olan bir kertenkele var. Onunla cinsel birleşme yaşıyor. İşte bunların niye olduğu çok bilinmiyor, ama bir otomatik davranış, kendi kendine de olabiliyor. Homoseksüel de olabiliyor. Birleşme olmayan böyle kuşları çok görürüz. Böyle gagalarını birbirlerine böyle sürekli böyle öpüşüyor gibi böyle cinsel. Amacı üreme değil onun. Orada bir sosyal ilişki kuruluyor. Orada bir sürü davranışına hizmet eden bir hareket. Özellikle primatlarda ama çok fazla görüyoruz üreme amacı olmayan cinsel davranışı. Bonobolar hele bunda çok ün salmışlar. Bonobolar hakikaten bir kavga olsun en ufak bir şeyde hemen şak şak şak şak birleşirler. Kadın erkek fark etmez. Erkek bonobolar erkek erkeğe, erkek kadına, kadın erkek kadına de olabilir. Primatlarda özellikle dişi dominansı vardır. Alfa dişi yönetir sürüyü ve o dişinin çocuklarına cinsel saldırı, mesela pedofili çok fazladır. Orada bir dominans kazanma. Kendini dominant dişiye teslim ederek bir sosyal ilişki. Basit bir takas yapabilir. Sen bana muz ver, bir cinsel, ben sana, işte her türlüsünde yaparlar oral, elle karşılıklı. Bunu kendi kendilerine cinsel hazırlık içinde yaptıkları düşünülüyor primatların. Dediğim gibi çok fazla uzun uzun bir slide hazırlayamadım. Bu da son slide'ımmış. Hazırlayabildiğim son slide olmuş. Kadın mastürbasyonunu anlatacak olursam eğer, ben kadınlara mastürbasyon anlatırken genelde erkek mastürbasyonunu örnek vererek, oradan kopya çekerek anlatıyorum. Erkekler ne yapıyor? Önce bir ortamı sağlıyorlar. Yani böyle evi aralıyor. Genelde ergen öğrenci, genç erkekse annesinin evde olmadığı bir zamanı denk getirip evi mahremiyetini sağlayacak şekilde ayarlıyor. En önemlisi mahremiyet. Mahremiyet sağlamak zorundayız. Benim işte çocuğum var, işte sürekli mememde zaten, öyle olmaz. Yani çocuğu kocana ver, çocuğu alsın götürsün, mahrem olduğum bir alan sağlamak zorundasın.
Peki şey, ne diyeceksiniz hocam? Tam bu konuyla alakalı mahremiyet dediniz. Geçen işte yine Twitter'a düştü. Olmasa Twitter zaten ülkenin ne kadar sapık olduğunu göremeyeceğiz. Bir tane otobüs firmasında çalışan bir muavin var.
Evet.
Yandaki 17 yaşında olduğunu söylenen kız çocuğuna bakaraktan orada mastürbasyon yapıyor. O kız çocuğu da artık, onun psikolojisi ne alemde şu an bilemiyorum. Çok kötü bir durum. Yani çocukları bile koruyamıyoruz ülkede, kız çocuklarımızı. Telefona kaydediyor adamı. Onu paylaşıyor, internette yayılıyor. Yani o yüzden herhalde çok önemli dediğiniz başta. Yani bir mahremiyet, özel alan. Yani
evet,
bu
evet,
mastürbasyon
evet.
Çok onun için yapılacak bir şey.
İsterse mastürbasyon yapmış olsun. Yani kıza hiç bakmamış bile olsa orada teşhircilik suçu var. Bir cinsel şiddet yani. Bugün sosyal medya hani flörtlerde çok fazla yer alıyor. Birbirine karşılıklı bir iki mesajlaşmadan sonra hemen genital bölgelerinin resmini gönderiyor insanlar. Fotoğrafını çekip gönderiyorlar. Dick pic. Yani birine rızası olmadan penisinin resmini çekip göndermek bile cinsel şiddet. Oradaki o çocuğun yaptığı da cinsel şiddet yani. Sonuçta rızası olmayan birine, yani böyle public sex falan hani böyle çok fantazi, insanı heyecanlandırıyor, ateşliyor falan gibi böyle reklam yapılsa da bunlar cinsel suç aslında. Birinin rızası olmadan.
Mesela Bilkent Üniversitesi yakınında bir adam vardı hocam. Yakalandı. Arabanın içinde. Adam şuraya kamera koyuyor. Kadınları yol sorar gibi yapıyor. Ve bu adamın kız çocuğu var. Evli bir adam. Ortaya çıktı adam. Bir iki ay falan yakalayamadılar yani. Düşmeden bile üzerine. Yani bunlar arkadaşlar fantezi falan değil. Bunlar gerçekten normal olmayan şeyler.
Yani gerçekten suç. Ceza kanunu görürüz.
Yasal olarak şu an cezaevinde zaten. Ama onun dışında hocam şunu söyleyelim. Burada chatte de sorular geliyor. Mesela birkaç sorun benim olacak direkt. Yani sadece işte evli olmayanlar mı yapar? Mecburiyetten mi yapılır? Veya niye bunlara 31-28 gibi isimler verilmiş? Ne alakası var rakam? 31 ile ne alakası var ya 28'de?
31 ile şöyle bir alakası var. El çekmek denirmiş Osmanlı'da. El çekmek. Mastürbasyonun deyişi o şekildeymiş. El çekmek. Elle yapılıyor ya el çekmek. Mastürbasyon zaten manusturpare çok birbirine benziyor. El çekmek. El çekmek demekten ar duyarmış insanlar. Toplum içinde birbirlerine bahsederken de. Ebced hesabı vardır. Bilir misin bilmiyorum. Bu
biliyorum. Ebced hesabı
harflerin karşılığı olan rakamlar. Evet, evet.
Ama normalde İslamiyet'te günahtır bu. Yapılmaz yani. Yahudiler
evet.
Yapar mı?
31 de elin karşılığıymış 3 ve 1 sayıları.
Hadi canım.
Evet, o yüzden 31 deniyor.
Çok enteresan. Bunu bilen Türkiye'de kaç kişi var bilmiyorum ama çok ilginç teoriler ortaya atılmıştı ama bu çok mantıklı. Evet, evet. Dediğiniz çok mantıklı. Ya tam yani Osmanlı'dan gelen 31 Ebced evet. Hesabıyla el çekmeye.
Evet, evet.
Demek Osmanlı'da varmış böyle şeyler değil mi? Yoktur hocam ya. O zamanlar böyle şeyler yoktu falan. Ya bu aslında şunu diyeceğim. İnsanlığın başından beri olan şeyler. İnsanlığın
Tabii. Ya insanlıktan beri insanı türden gösterdim. Baksana ölmüş hayvanın üstüne çıkmış.
Şeylerin yaptırılıyor. Bir video var. Gorilla var hocam.
Bazı kokları kayalara sürterek kendini cinsel ilişkiye hazırladığı
falan. Aynen. Evet. Şimdi o videoyu bulamadım. Onu açacaktım mesela. Videoda işte hayvanat bahçesinde goril yatıyor yüzüstü. Bir halı gibi bir şey var altında. Direkt beton değil. Onun üstüne sürtünüyor böyle. Altta da insanlar alay etmiş böyle. Aa şuna bak falan filan gorille. Ya dedim yani ben de yazdım sizinle. Beyler hayatınızda hiç mi yapmadınız yani telefonda falan şurada burada? Hiç mi ya da sürtünmediniz ister istemez? Bu insanlar da olmuyor mu ya da? Ya sadece goril mi yapıyor bunu? Ben onu aşağılamak için. Bir de şey çok önemli hocam. Bak şu güzel bir soru olabilir. Bunu sormamışlar. Mesela mastürbasyonda çeşitli aletler kullanılıyor dediğiniz kadınlarda. Hı. Ama bazı vakalar var. Şimdi ben bir gün anneme bir video attım. Twitter'da operasyonları izlerim ben, ameliyatları falan. Annem de anestezici. Kadının içinden salatalık çıkartıyorlar. Hı. Annem dedi ki ne var ki bunda, bize hep geliyor bu. Anne şaka yapıyorsun dedim. Böyle hani o kadar...
Anal, vajinal, acil servise çok gelir.
Çok geliyormuş yani hani işte birçok şey. Bunda o neye dikkat etmeli hocam yani? Ne olmalı, olmamalı?
Hı. Şimdi bu iş ne kadar böyle utanç duyacağın, ne kadar ayıp kabul ettiğin, ne kadar senin içine sindiremediğin şekilde olursa o kadar bundan zarar görme ihtimali var. Bunu bir vakitli zamanda bir düşün yani. Bir bu konuyla ilgili bir araştır. Belki okuyabilirsin, belki film izleyebilirsin bu konuyla ilgili. Bunları öğrenmek insanlık hakkı. Yani Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi'nde geçen bir madde bu. İnsanların cinsel konularda bilgi almak insanlık hakkı yani. Yaşamak gibi, eğitim almak gibi, barınmak gibi bir insanlık hakkı bu. Cinsellikle ilgili bilgi almak. Ben dediğim gibi kadınlara hep erkek mastürbasyondan kopya çekerek tavsiyelerde veriyorum. Birincisi mahremiyet. İkincisi ortam. Ortamın uygun olması, rahat bir ortam olması. Böyle iki taşın arasında, banyoda, ayakta değil. Böyle rahat oturacağın, yatacağın, belki sırt üstü kaykılacağın. Sırt üstü pozisyon tercih ediyoruz. Bazı kadınlar squat pozisyonunu daha çok tahrik edici, daha kolay orgazm olduklarını söylüyorlar. Bazı kadınlar yüzü koyun. Bir de şöyle bacak bacak üstüne açıp elleriyle belki bacakların arasına sokarak bir sıkıştırmak. Sıkıştıran pozisyonda olabilir. Oturur pozisyonda sıkıştırarak. Pozisyonlarda birini, rahat bir ortamı temin etmek. Ondan sonra fantazi. Belki materyal temin edilebilir. Ben kadınların daha çok, benim gizli bahçem Nancy Friday, o kitabı çok tavsiye ediyorum. Orada çok güzel değişik fantaziler var.
Bunu listemize daha ekleyelim çok... hocam. Bunu, evet. Kadınlar... Goodreads hesabımıza ekleyelim Ali'ciğim.
Tamam. Kadınlar daha çok okuyarak tahrik oluyorlar. Erkekler daha çok porno. Pornoda da o penetratif seks görüntülerinden tahrik oluyorlar ama kadınlar daha çok okuduklarından, hayallerinde kurduklarından. Çünkü birleşme anı değil de kadının, o adamın gözünde tarif edilen bakış, o kokuda tarif edilen detay, ortamdaki başka şeyler. Yani kadınların biraz daha düşünsel olarak uyarılmaya ihtiyacı var diyeyim.
Hocam,
erkeklerin ağırlıklı olarak görsel, kadınların daha çok düşünsel uyarılmaya ihtiyacı var. O yüzden kadın erkek gibi porno seyrederek çok zevk almayabilir. Çünkü kadın beyni biraz farklı çalışıyor.
Aynen.
Kadın o pornoyu seyrederken, aa bak akılları ne biçim yapmış öyle, ay o kılları çok şey, bak şey bulaştı oraya, sıvı bulaştı falan. Kadın oraya takar, bitti gitti. Konsantrasyon
da. Detaylar da boğuluyor.
Evet.
Aynen. O bir kadın seks gününde kadın adamın iş adamını verdiği kağıdı kokluyordu ve onu gözünde canlandırıyordu, hayal ediyordu evet. O mastürbasyon
evet,
yaparken.
Evet, hayal, fantazi. Evet. Üzümsel. Evet, evet. Kayganlaştırıcı, genelde erkek mastürbasyonu da tavsiye ediyorum ama kadın mastürbasyonunu da kayganlaştırıcı da tavsiye etmiyorum. Çünkü o zihinsel uyarı başladığı zaman vajinadan hemen o servikal akıntı geliyor ve o kendi kayganlaştırıcısı olarak kullanabilir kadın. Fakat klitorisin üstüne bir kayganlaştırıcı uygulamak gerekiyor. Vajinadan da alabilir onu kadın, kendi salgısını. Ekstra kayganlaştırıcı da kullanabilir gibi ya da başka bir tür kayganlaştırıcı gibi. Fakat klitorisin üstünde dokunduğu yerde orada kayganlaştırıcı olması iyi olur. Tükürük gene tavsiye etmiyorum. Tükürük bir kayganlaştırıcı değil.
Sabun olabilir mi hocam, ama sabun biraz sabun zararlı diyenler var.
Sabun asla. Vulvaya ve penise sabun değmemesi gerekir. Onlar kayganlaştırıcı değildir. Temizleme jeli, sabun, o tür şeyler asla kullanmamak lazım. Klitorisin üstünde ıslaklık hissettiği zaman kadın o klitorisin üstündeki deri, ona biz klitoral fold diyoruz. O fold böyle esneyen bir deridir. O erkekteki sünnet derisinin karşılığı tam olarak. O deriyi yakalayıp klitoris glansının üzerinde döndürme. Genelde dairesel hareketlerden hoşlanır kadınlar. Genelde orta parmak, işaret parmağı ya da iki parmak tercih edebilir. Sağ el ya da sol el. Herkesin kendine göre farklı. Kimisi bir taraftan klitorisini okşarken öbür taraftan küçük dudaklara dokunmaktan hoşlanır. Kimisi işte dediğim gibi sıkıştırarak, bacak bacak üstüne atıp ve sürterek, kilodun üstünden hatta kuru şekilde yapmaktan hoşlanır. Bu doğru bir teknik değil.
O zarar verebilir değil mi hocam? Deriye,
evet, deriye zarar vermesinden ziyade, tahriş etmesinden ziyade biraz sadistik, mazoşistik bir eğilim var orada yani, ve sıkarak. Erkeklerde travmatik mastürbasyon sendromu diye bir durum var. Penisi kuru kuruya, halıya işte çarşafa sürterek, zarar vererek boşalmaya alışmak. Bu kişiler eşli yaşantıya geçtikten sonra partnerli yaşantıda da zorlanabilirler. Çünkü vajinanın yumuşaklığı, sıcaklığına boşalamazlar. Buna biz travmatik mastürbasyon sendromu diye tariflemişiz erkeklerde. Fakat kadınlarda da bunun bir karşılığı var yani. Bacakları sıkarak, bacak bacak üstüne ve zorlayarak orgazm olmak. Orgazm öğrenilen bir şeydir. İlk mastürbasyonlar da o yüzden evet. Evet, bedenin de öğreniyor nasıl olduğunu. Bunu planlı bir şekilde işte ortamı sağladın, mahremiyeti sağladın, kayganlaştırıcı aldın ve zihinsel hazırlığında tamam. İlk mastürbasyonunda nasıl bir duyguyla kodlarsan orgazmı, o biraz etiketliyor ve hayatın boyunca devam eden cinsel yaşantını etkileyen bir şey. Ha ne dedim? İşte klitorisin üstündeki foldu böyle dairesel hareketlerle uyarmak. İşte ve zihnindeki fantaziyi odaklanmak. Yoğurdu açacaktım, açmadım yoğurdu. Aa şey yapacaktım, süt alacaktım eve gelirken unuttum, görüyor musun falan, o düşüncelerin yeri yok burada. Fakat kadın beyni dediğim gibi çok küçük şeylerden dağılmaya çok müsait. O yüzden mastürbasyon yapmadan önce ben kadınlara mutlaka duş almalarını tavsiye ediyorum. Ve o duşta kendini tamamen mastürbasyona hazırlamak. Bir önce zihinsel rahatlama, ondan sonra bedensel rahatlama.
Bir nevi boşalmak için zihninde boşaltmak
evet,
lazım.
Evet, evet. Meditatif bir duş yapıp ondan sonra mastürbasyona oturmak. Tam işte kendi ritmini buldun, konsantrasyonunu da sağladın o zihnindeki fantezi üyesi neyse işte. Vulvanın içindeki o vajinanın etrafındaki kaslarda küçük küçük titreşimler başlar. Minik küçük kas seyirmeleri. Bu uykuya dalarken olan gibi küçük kas değirmeleri var ya, ona benzer ama vulvanın etrafında. İşte o orgazm yakın demek. Ama daha orgazm olmadı. Ona odaklanırsan klitorisin başına, oradaki o duyguya, duyumlara, fantazine ve kendi ritminde devam edersen tam işte o anda seni en çok ateşleyen görüntü neyse onu düşün. Meme düşünüyorum. Lezbiyen miyim? Hayır değilsin. Meme çok erojen bir şey. Yani kadın içinde, erkek içinde. Çünkü o bizim ilk aşk nesnemizi, annemize bağlayan bir şey ya meme. Düşünebilirsin. Kıllı erkek göğsü hayal ediyorum. Çok tahrik ediyor beni. Olabilir. Yani erkekler dediğim gibi daha penetrasyon anını ya da popo düşünüyorlar. Genelde erkekler popo ya da öyle bir kıvrım, oransız şeyler düşünürler de kadınlarınki çok çeşitli olabiliyor yani. Tamamen kişisel fantazi dünyanızla ilgili bir şey. Oraya iyi konsantre olursan, kendi ritminde bulursan o vajinanın etrafındaki kaslar ritmik şekilde 4 kere 5 kere kasılır ve bir rahatlama gelir. İşte orgazm bu. Bunu bir kere yaşa. Yaşadıktan sonra yani diyebilirsin. Aa çok güzelmiş diyebilirsin. O anda yaşadığı duygular seni rahatsız edebilir. İşte bunlar hep ruh sağlığı uzmanıyla konuşulacak konular ondan sonra. Eğer seni rahatsız ettiyse. Fakat bu olmadan eşli bir yaşantıya, yani cinsel ilişkiye hazır hissetme kendini. Çünkü ve bak ne yaptım? Hiç vajinaya bir şey sokma yok kadın orgazmında, kadın mastürbasyonunda.
Aynen.
Fakat cinsel yaşantısı olduktan sonra kadınlar onu da deneyebilirler. Yani acaba bir fallik objeyle vajinama penetre olurken orgazm daha mı farklı? Bunu deneyebilirler. Çok farklı olmadığını söylüyor pek çoğu kadınların. Yani vajinamda fallik bir obje varken klitorisin uyarılmasına, kadınların bu arada %60'ı o klitorisin uyarılmasına ihtiyaç duyuyor. Bunu geçen 15 gün önceki yayınımızda konuşmuştuk. OMG'ye sitesinden bahsetmiştim.
Aynen.
Kadın nasıl orgazm olduklarından bahsettim. Kadın orgazmı konuştuk değil mi? Orgazm konuştuk evet. Mastürbasyonu değil. Mastürbasyonu orgazm hedefi koyarak değil, kendini tanımak, organını tanımak, klitoris klitorisin parçalarını hissetmek. Çünkü klitoris sadece o nokta kadar, fındık kadar şey değil. Onun gövdesi var. Kalça kemiklerinin altına doğru uzanan kuyrukları var. Küçük dudakların içinde şişen bulbusları var. Bunların her biri şişiyor uyarılma esnasında. Bunların her birinin de dokunması farklı hisler. Kunnilingus yapanlar tadının da farklı olduğunu söylüyorlar. Bilemiyorum. O kadar tecrübem yok. Tadı da farklı.
Neydi hocam? Bir daha söyler misiniz? Kesildi orada.
Kunnilingus. Kadına yapılan oral sekste kunnilingus deniyor. Kunnilingus yapanlar da tadının da farklı olduğunu söylüyorlar. Her bir kısmının şeyinin hissini. Ve yani bunu bir kere öğrendikten sonra çeşitleyebilirsin. Bazen o uyarımı devam ettirirsen, genelde uyarım, yani bir kere orgazm olduktan sonra klitoris çok hassaslaşıyor ve artık kadın dokunulmasını istemiyor orgazm klitorisine. Tıpkı erkeğin hani bir kere boşaldıktan sonra penisine dokunulmasından hoşlanmadığı gibi hassaslaşıyor. Ama bazen o fold var ya, sünnet derisi kadınlarda kesmiyoruz ya, var ya, duruyor ya. O foldun üzerinden yaptığın uyarıya devam edersen bir kasılma dalgası daha gelebiliyor. Hatta böyle biraz tetanik birkaç dalga üst üste gelebiliyor. Ona bir status diyoruz.
Kramp gibi durum olabiliyor mu hocam onda?
Kramp girmiyor, yok. Ama o vajina etrafındaki kaslarda böyle bir tetanik kasılma oluyor. Gergin kalıyor yani. Ona bazı kadınlar maratonlamak diyormuş. Maratonlamak diye bir terim duydum. Biz status diyoruz tıpçılar olarak. Maratonlandığı zaman orada ki kan birikimi, orada bir kan birikimi oluyor çünkü vasküler angorjman oluyor. O kan birikimi yüksek tansiyonlara ulaşıp bir miktar kalabiliyor kan orada ve vulvadaki o uyarılmışlık hali, şişkinlik, ıslaklık, kabarıklık kolay kolay geçmiyor. 1-2 saat öyle kalabiliyor.
Hmm.
Bu erkekteki priapismus'a benziyor.
Hocam bir soru gelmiş. Ha, pardon,
kendi
özür
kendini
dilerim.
Keşfedeceğin, yani kendini keşif, mastürbasyon.
Bir soru alayım hocam.
Alalım tabii.
Kaan Bey sormuş mesela, demiş ki ideal mastürbasyon oranı nedir? Bu çok sorulan bir sorudur size. İşte ne sıklık yapılmalı?
Cevabı yok.
Yakamazsa?
Doğru cevabı yok.
Kişiden yani, kişiye değişen bir şey. Kör olmuyoruz değil mi hocam çok yaparsak?
Yok.
Öyle diyorlar.
Kamyon devirmek diyorlar. Buna biz nocturnal emisyon diyoruz. Gece boşalmak. Gece özellikle uykunun ikinci kısmında. Yani saat 4'ten sonra.
Kamyon devirmek ne alaka hocam ya? İsim çok garip geldi. Ben duymamıştım. Nereden geldi?
Damperi var ya onun. Evet. Damper. Ben onunla ilgili diye biliyorum.
Türkçe gerçekten
iyice. Damper kalkıyor ve kamyonun o şeydeki kasadaki ne varsa dökülüyor işte manasında. Bir uyanıyorsun sırılsıklam. Doğru bir şey erkekler için. Özellikle genç erkekler için sabahleyin uyanıp o yani ve sabah uyanıp işe gitmek.
Ama böyle bir şey olmama ihtimali yok mu bir erkekte hocam?
Yok yok. Yani oluyor mutlaka.
Ben olmadığını düşünüyorum. Kendi adımı söylüyorum. Hiç ben böyle bir şey yaşamadım. Ne rüyamda böyle bir şey görürüm. Ne bir şey. Rüyamda ben Batman falan görüyordum küçükken yani. Hani bende mi anlamak var diye. Bu her erkekte oluyor illaki yani, öyle mi? Kesinlikle. Her erkekte kamyon devriliyor yani.
Yok şey yani evet kesin kes değil de bu şey çocukken ilk çişini öğrenirken uykuda yatağına işedin mi hiç bilmiyorum. Kimisi hiç kaçırmıyor belki ama çok büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı çocukların o öğrenme aşamasında kaçırır yani. Bu gerçekten uykuda çişini kaçırmaya benziyor biraz.
Hmm.
Yani çok büyük bir kısmı gecede bir rüya gördüğünün, bunun hoşuna gittiğinin farkına vararak o anda uyanıyor belki. 4'ten 5'ten sonra uyanıp uykusu bitmiş ve uyku kaçmış olabiliyor yani. O yüzden herkeste olacak diye bir kural yok. Ama sen o olmayacak kadar mastürbasyon yaparak onun olmamasını sağlayabilirsin. Çünkü o orgazm enerjisi her boşaldığında o genital bölgedeki tansiyon biraz daha azalıyor. Yani biraz daha gevşiyor. O yüzden çok fazla gece rüyalanması olan insanlara mastürbasyonu biraz sıklaştırmalarını tavsiye edebiliriz.
Ha, onu diyeceğim. Yani belli ya yani bunu yapmamak mümkün değil. Yoksa gece boş olacak zaten bir şekilde rüyalanacak.
Evet.
Ama düzenli yapıyorsa, kendini şey yapıyorsa zaten gece görmüyor.
Kadınlardaki nokturnal emisyon çok talihsiz. Çünkü kadın nokturnal emisyon yaşadığının farkında olmuyor.
Olmuyor mu?
Olmuyor. Yani uyuyor. O anda derin uykuda oluyor. Uyanmazsa eğer nereden farkında olacak? Ama yaşamış oluyor. Nokturnal emisyon
sabah
yaşamış.
Kalkıyor bir bakıyor ıslanmış mesela. Gece rüya görmüş muhtemelen.
Zaten vajina akıntılı bir organ yani.
Anlayamaz da kolay kolay.
Evet. O kadar çok şelale gibi bir akıntı olmuyor yani. Kadın anlayamayabiliyor. Anladım. Nokturnal emisyon yaşadığını. Ben bunu özellikle yoğun baskı yaşayan genç kadın hanımlarda görüyorum. 25-26 yaşlarında. Yoğun cinsel baskılar ile bir hayat yaşıyor ve hiç mastürbasyon yapmıyor. Devamlı mümpen bir kasık ağrısından şikayetçi. Devamlı ağrıyor hocam diyor kasıkları. Baktığın zaman hiçbir anormallik yok. Ne bir kist var, ne bir yapışıklık var, ne bir enfeksiyon var. Fakat kadınlara bir takım nörotrop ajanlar veriyor. Yani beyni etkileyecek, o nörotransmitterleri etkileyecek bir takım ajanlar. gabapentin gibi ya da başka bromokriptin gibi bir takım ilaçlar. Bu ilaçlar bana çok renkli rüyalar gördürüyor diye tarif ediyor hastalar. O renkli rüyalarda orgazmı sağlıyor işte ve biraz da fazla olunca o pelvik bölgedeki biriken kan deşarj oluyor, çözülüyor. Öyle bir faydalı etkisi var yani mastürbasyonun. Ben böyle kronik kasık ağrısıyla gelen hastalarıma hep mastürbasyonla ilgili bilgi veriyorum. Hayat boyunca hiç yani o konuyla ilgilenmemiş bir genç hanım da yani böyle bana önce bir uzaylı gibi bakıyor. Yok canım yapmam, yapmayayım falan. Fakat yaptıktan sonra bunu öğrendikten sonra rahatlayan çok hastam oldu. Bir de sonra anlatacağım da o kadar konulara girmeyeyim. Onları çünkü planladım. İleride var anlatacağım. Şey var. Persistent Female Arousal Syndrome diye bir durum var. Kadın devamlı orgazm alıyor. Günde 30 kere orgazm alıyorum. Hiç haberim olmayan. Yani kilot diye orgazm alıyorum şeklinde.
O tür spor yaparken olan da olabiliyor mesela.
O tür durumlarda düzenli mastürbasyonun faydası var. Öyle.
Şimdi hocam iyi yayınlar hocam. Kadın mastürbasyonu ve vajinizm mastürbasyonu bir ilişki var mıdır?
Ben görüyorum. Özellikle sıkarak, zorlayarak yapan kadınların çok daha şiddetli vajinismus yaşadığını görüyorum. Yani o kadar çok baskılayarak, üzerinde kilot varken, kıyafet varken, pantolon varken ve sıkıştırarak yaptığı için mastürbasyonu, organını açıp incelemek ve bir ötekini açmak öyle çok kolay olmuyor.
Burcu sormuş soruyu. Cahilce diye düşünme, hepimiz bir şey öğreniyoruz ve cahiliz bir şeyin. Biraz cahilce bir soracak ama düzenli mastürbasyon yapmak şiddetli regillerden azalmasını sağlar mı? Yoksa ikisinin de birbiriyle hiç alakası yok mu? Aslında güzel bir soru.
Yok, regil döneminde yapılan seksin, regil döneminde olan orgazmın, mastürbasyon olsun ya da cinsel ilişkili olsun, adet ağrılarını azaltma gibi bir etki var. Ama eğer maratonlamazsanız, maratonlarsanız arttırabilir. Fakat şimdi orgazm olduğu zaman rahim kasılıyor ve adet demek zaten rahmin içinde yaklaşık o 2 santime ulaşan bir et kalınlığını rahmin ağzından atmak demektir. Adet budur. Orgazmla beraber rahim kasıldığı için onun atılması kolaylaştığı için atılınca bitiyor zaten. Hem kanamanın süresi kısalıyor. 1-2 gün kısalıyor kanama. Hem de ağrı azalıyor. O yüzden özellikle adetin ilk gününde plan yapılan mastürbasyonun adet ağrısını ve süresini kısalttığını azalttığını biliyorum.
Güzel bir soru bilgeden. Peki bedenini tanıyan, doğru orgazm yapan kadın vajinismus olmaz diyebilir miyiz?
Diyebiliriz kabaca. Gene de kesin motomot bir şey de yok ama kabaca öyle diyebiliriz. Kendini tanıyan kadın pek vajinismus yaşamaz yani.
Zuhal Bey'in sorusunu biraz cevaplamıştık aslında. Hocamız şey yapmış, bunun cevabı verilmiş. Ayfer Hanım bir soru soruyor. Bir soru soracağım abi. Bu tehlikeli mi? Lütfen cevapla. Eğer mastürbasyon diyorsan bu tehlikeli.
Mastürbasyonun tehlikesi yok. Hiçbir sağlık sakıncası yok. Mastürbasyonla ilgili çok mitler var. İşte nasıl kültürel bir şey anlattım ya size, iğrenç, tiksinç, utandırıcı falan. Mastürbasyonu eğer günah addedebilirsen, o duyguyu kişinin içine yerleştirebilirsen, hiç başka birisine ihtiyaç duymadan kişi kendini suçlayacak ve günaha girecek. Müthiş bir şey yani. Kilisenin elinde çok müthiş bir güç bu. O yüzden kendini suçlu hissedebilmesi için elinden gelen her şeyi yapmış. Bunu da mitle yapıyor tabii. Mastürbasyon yapan insan elinde kıl çıkar, sivilce yapar, kısır kalırsın.
Kör olursun.
Kör olursun. Başın ağrır falan gibi. Bunlar hep mit, gerçek değil.
Bir de şey var hocam. Mesela bu ağrıyı azaltma ile ilgili bizim işte erkeklerde daha çok oluyor. İşte ilk defa böyle bir kız arkadaşı oluyor, öpüşüyor, sevişiyor. Haliyle birikiyor sperm ve ağrı yapıyor bizde. Siz daha şey yaparsın, bilirsiniz.
Bu vasküler angorjman olduğu zaman testiküler bir hipertansiyon yapıyor. O testiküler hipertansiyonda blue ball sendrom dediğimiz bir şeye neden oluyor. Ağrı yapıyor yani. Şeyi, çaresi bir kere mastürbasyon yapmak, boşalmak, ondan sonra da biraz oynamadan beklemek yani. Çünkü uzun süre böyle uyarılmış halde dik vaziyette kalırsan orada tansiyon artıyor.
Aynı ben erkenken başıma gelmişti. Doktor vardı bizde. Annem dedi ki işte doktora gitti. Ürolog var bizim Hicikat falan. Böyle gerçekten bakıyor falan, oynuyor falan. Bak dedi. Bunlar olur dedi de. Git dedi, mastürbasyon yaptı. Yalnız ben de utanmıştım o zamanlar. Küçüğüm dersi falan. Aynı şey yurtta bizim arkadaşımızın başına geldi hocam. İşte kız arkadaşım var. Biliyoruz falan. Ya dedi, beyler dedi, kasıklarım çok kötü ağrıyor falan. Biz dedik yani git dedi mastürbasyon falan. Hemen utandı. Hemen bilmem şey yaptı falan.
Genelde ama bakın bunlar erkeklerin kadınları kandırmak için uydurduğu bir mit. Canım kalktı bu şimdi. Boşalmazsam ağrır. Çok ağrı yapar. O yüzden.
Öyle bir şey yok ama değil mi? Öyle bir illa.
Yok öyle bir şey. Yok.
Kanmayın ya, kadınlar.
Bu sendromu uzun. Evet, kanmayın. Bu bir erkek miti. Yani çok da kadın biliyorum. Erekte oldu, boşalmadı. Hay Allah, suçlu böyle kendini.
Geri dönüşü yok bunun falan.
Boşal kendi kendine. Bu git boşal.
Git kendine kardeşim. Aynen. Allah.
O böyle orgazm birine borçlu olduğun bir şey değildir. Birinden alacağın olan bir şey değildir. Orgazm kişinin kendine özel. Herkesin orgazmı kendine.
Aynen öyle. Aa bak, güzel bir soru. Mesela diyor ki hocam, fazla mastürbasyon isti östrojen fazlalığından dolayı mı oluyor? Yani
hayır,
ya da erkeklerde diyeyim.
Tamam. Mastürbasyon da olabilir. Menopozdan sonra da olabilir. Mastürbasyonun östrojenle birebir ilişkisi yok. Ağrıyı azalttı. Evet. Doğru.
Fatih, bilim insanı Fatih Mehmet Tuncer diyor ki Fatih Mehmet Tuncer, aşırı masrafa unutkanlısı hep olabilir mi?
B12'ne baktır canım.
B12. Takılıyoruz hocam. Yani iyi niyetli sordum, biliyorum, şaka yaptım. Unutkanlıklarınızın böyle bir etkisi var mı? Yok. Hoca söylemişti. B12'nize baktırın. Hocam ben günde 12 kez yapıyorum. Şerbetlendi artık. Benimkisi niye göre şeyler listedir? Yani Zeynep var ya, harikasın ya. Ya troll değil sen ve gerçekten bunu yazıyoruz.
Evet.
Hocam ne diyorsun? Gerçekten böyle olanlar da var şimdi. Ben bilerek ekrana verdim.
Ben günde onlara çok fazla günde hayattaki işlerinizi yapabiliyor musunuz diye soruyorum. Yani günlük işlerinizi yapabiliyor musunuz?
Yani dersin 12 kereyi 10 dakikada mı yapıyorsun? 12 kereyi her bir saatte mi yapıyorsun? 12 saatin alır. 10 saatte uyuyor musun? Evet. Güzel bir soru. Evet.
Yani gündelik işlerini yapabiliyorsan sana dar gelen bana bol gelir açıkçası.
Aynen öyle. Herkesin orgazmı kendine, hocamızın dediği gibi. İstersen hiç yapma, istersen 100 kere. Yayın hiç kaydedilecek mi? Edilecek. Hemen düşecek YouTube'a, merak etmeyin ama paylaşın. Buyurun hocam, ne dediniz?
İstersen hiç yapmayabilirsin. Aseksüel olarak tanımlıyor olabilirsin kendini. Yani bu da LGBTQ artı spektrumunda yer alan bir şey. Aseksüelite var gerçekten. Yani ben cinsel enerjimi herhangi birine yöneltmiyorum ya da herhangi bir objeye yöneltmiyorum. Bu bir tercih yani. Bununla iyi misin? Evet, bununla iyiyim. Kendimi böyle iyi hissediyorum. Tamam. Ağrı var mı? Ağrı da yok. Tamam.
Şu doğru mu? Böyle bir isim var mı? Bir tanrılığın isimlerinden Rahim diye bir...
Rahim.
Ama bu şeyle alakalı olabilirdir. Organ, yani oradan bir can, hayat geliyor. Can veren, hayat veren tarzı bir mitolojik bir kökeni olabilir. Hister. Sebebini belki hocam biliyordur yani.
Latincesi hister. Hister, kadın demek hister. Histeria da
hister,
oradan
kadın
geliyor.
Demek. Histeria, aynen. Şu soruyu sorayım bakayım. Niçin seksler? Yani bu biraz çok şey bir soru genelde ama yani bu kültürel bir sebep cevabı var aslında. Belki hocamız bir bilimsel bir cevabı vermek ister ama.
Şimdi erkek boşalınca artık sevişmeye devam edemez hale geliyor. Kadın da aslında boşalınca sevişmeye devam edemez hale geliyor. Ama kadının sevişmeye devam ediyor etmiyor olmasına belki önemsenmiyor olabilir.
Ha, böyle olabiliyor mesela. Nasıl tabii olabilir?
Yani ama kadın aslında dedim ya, kadın da boşaldıktan sonra klitoris hassaslaşıp devam etmek istemiyor olabilir.
Aynen.
Sormadığımız için kadınlara. Ne yapıyorsun, iyi misin?
Evet, güzel bir soru Yahya'dan. Hocam o kadar korkutulmuşum ki mitler yüzünden. Haftada 2 gün en az uyku boşalması, adını hatırlayamadım, yaşıyordum. Sonrasında da doğru dürüst öremediğim için travmatik, bakın yani travmatik bla bla yaşadım demiş.
Mastürbasyon sendromu.
Ya bakın, çok büyük şeyleri de ileriki hayatınızda etkileyecek şeyler olabiliyor. Mesela şey oluyor hocam. Evli çiftler var. Artık seks yapmıyorlar ama. Mastürbasyon yapıyor adam. Ya da kadın şey yapıyor. Bu normal midir?
Evlendim diye evlenmeden önce yaptığın yaşantını tamamen bitireceksin anlamına gelmiyor yani.
Ama mesela eşini ihmal ediyor. Adam kendisi mastürbasyon yapıyor ya da başkasını izliyor.
Yani
bencilce
bir hareket olarak algılıyorsa eşin bunu, evet yapmasan iyi olur. Hı. Onu konuşsan iyi olur. Fakat mastürbasyon evlendin diye yapmayacak değilsin. Yapabilirsin yani. Belki boşalamadın o anda. Yorup da adamın üstüne çıkıp durma artık. Git kendin mastürbasyon yap. Dairesel
daire. Bu sorudan şu değil mi? Yani oynama şeyi. Dairesel daire.
Evet evet. Genelde böyle dürtme şeklinde değil de dairesel hareketlerden hoşlanan kadınlar ama kadınla göre değişir.
Tamamdır. Kurtulmak için ne yapmalıyım diyor. O psikolojik travman hocamızın konusu değil. Yani onu tabii ki bir psikoloğa.
Yani bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmak lazım. CETAT'tan eğitimli bir cinsel terapist.
CETAT aynen. CETAT'a bak, tavsiye ederiz. Onlar bu konuda yardımcı oluyor. Evet, başka sorunuz yoksa yavaştan kapatıyorum. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Güzel
yok,
bir
çok teşekkür ederim.
Bugün.
Her zamanki gibi.
Ya arkadaşlar, niye herkes her şeyi biliyor? Bir de erkekler biliyor abi kadınları. Hocam bu kesin erkek mesela bak. Ben kadınların boşaldığına inanmıyorum ya. Boşalma dedikleri baya baya işeme değil mi demiş.
Kadınlar orgazm oluyor. Kadınlar ejeküle olmaz. Ejekülasyon, sikürtünk, o ayrı bir şey, onu anlatacağım sonra. Ders programımızda var.
Bütün bir de erkekler biliyor. Ama bir şey değil mi? Meraklılar yani, güzel. Yani mesela şu an 226 izleyicimiz var. 250-60'lara geldi koç. Çok güzel. Yani evet, maşallah diye yapalım. Ama erkekler de izliyor ki çoğunu, eminim erkek. Bu güzel bir şey. Erkekler de öğrensin kadınları, eşlerini, sevgililerini ya da kadınların nasıl yaşadığını. Bu yüzden zaten şey yapıyoruz.
Alışkın olmadığım bir şey. Bayağı yani YouTube'da video yapmaya başlayınca bayağı bir erkek takipçim oldu benim. Çok garip geliyor bana. Çünkü ben 25...
Bir şey soracağım. Taciz ediliyor musunuz hocam? Bunları söyleyeyim dürüstçe.
Öğrendim. Ediliyordum ama artık öğrendim. Yani pek DM cevap vermiyorum. Erkekler kendileri hani belki profesyonel görüş almak isteseler bir de onları da haksızlık oluyor. Yani çünkü mahrem bir konu bu ve bu mahrem konuyu online'da konuşmak hem onların mahremiyetini zedeliyor hem de ben bir bayan olarak rahatsız ediyorum kendimi, yani bir bayan figür olarak, kadın olarak. Dolayısıyla pek artık DM'den bir şeyler tavsiye vermiyorum, bir şey yapmıyorum. Çünkü yani bana sorulanlar genellikle ruhsal konularla ilgili oluyor ve ben onun uzmanı değilim.
Ne yaptınız hocam? Twitter'da dövmüşsünüz milleti, fırçalamışsınız ama seviyorlarmış sizi yine de.
Birkaç mansplainer'ı engelledim. Yani böyle daha önce ben bayağı seni çok seviyorum ama bu dediğin dinimize aykırı falan gibi böyle mansplain yapmaya çalıştılar.
Ha.
Seni çok seviyorum ama o dediğin var ya, o beyan esastır, o yanlış. O kadının iftira atmak yapalım. Seni çok seviyorum ama o dediğin var ya olmaz falan. Bak seni çok seviyorum ama diye başlayan cümlelere karşı biraz gard alma durumum.
Ama da aynen. Bak onu aynen. Bana da çok geliyor. Evet. Atıyorum Instagram'da bir hikaye atıyorum kafama göre. Ya Burak çok iyi çocuksun ama bu hikayeni ama hemen engel. Hemen engel.
Ama cümlenin başını zaten geçersiz hale.
Ama ya ayıp olmasın diye yapıyor onu. Yani seni değiştirmek istiyor. Sevme falan hikaye yani.
Evet.
Kardeşim ne paylaşıyorsun ya? Salak saçma şey ona göre. Bir de biz sevgi beklemiyoruz yani. Saygı da beklemiyoruz. Manipüle etmeyin ya da gölge etmeyin.
Bir de benim yani Twitter'da paylaşım yapmam, YouTube'da bir şeyler anlatmam, böyle öğrenci topluluklarına girmem, bunları anlatmam falan benim kendimi PR'ım değil bu benim. Ben buna yani reklam anlamında ihtiyaç duymuyorum ama ihtiyaç duyuyorum. Evet, ihtiyaç duyuyorum. Çünkü buna Daozu bilgi kabı diyor. Sokrat da benzer bir şey söylüyor. Aslında yani öğrendiğin kadar bilgiyi vermek, bu senin diyetin yani. Ödemek zorundasın. Ve bu bilgi kabıdır. Bunu boşaltacaksın ki yenisi dolacak. Ben Ankara Şehir Hastanesi'nde cinsel sağlık polikliniğinde çalışıyorum ve günde yaklaşık 10-15 tane bu konuyla ilgili vajinismus ağırlıklı olarak hastalar geliyor ve ben onlara elimde penis, vajina anlatıyorum ve bunun eğitimini veriyorum. Orada benim cinsel sağlık polikliniğinde bu ihtiyacım gideriliyormuş. Bunu fark ettim pandemiyle beraber. Çünkü pandemiyle beraber cinsel sağlık polikliniği kapandı. Ben doğumhaneye ve başka yerlerde ihtiyaç olan vardiyalı bir şekilde çalışmaya başladım. Ben bu cinsel sağlık hizmetini veremeyince, yani anlatamayınca insanlara, çiftlere dokunamayınca çok hayatlar etkiledim yani. Yaklaşık 2000 çifte eğitim verdim birebir, mahrem bir şekilde. Çünkü mahrem de konular yani. Bir başka çift varken de ortamda konuşamıyor çiftler.
Her birinin durumu da ayrı birbirinden.
Evet, tabii ki. Evet. Bu benim bir ihtiyacımmış yani. Bunu şimdi gördüm pandemi döneminde. Ben bunları konuşmak ihtiyacıyla hakikaten ya yani OCTV'nin sahibi olsan Allah karşıma çıkardı ve onlara orada video yaparak bu ihtiyacımı gidermeye başladım. Ama bir yan etkisi oldu. Hoş bir etki bence. Böyle senin gibi, işte Süreç Topluluk gibi, Türk Mısık'tan şimdi davet aldım. İşte çeşitli psikoloji öğrencileri, tıp öğrencileri şimdi böyle çeşitli etkinliklere davet ediyorlar. Bu hafta da biraz hamilelikte mastürbasyon zararlı değildir. Yapılabilir, yapılsın. Hiçbir sakıncası yok. Bu tür bir yan etkisi oldu yani. Bu hafta da reytingim bayağı yüksekti. Salıdan beridir her akşam canlı yayın yapıyorum.
Gördük. Yani, şimdi de var mı? Paylaşmak.
Evet. Yarın akşam da var Gazi Üniversitesi tıp öğrencileriyle.
Harika.
Bir şey dinleyeyim. Bu benim bir ihtiyacımı gideriyor yani. Benim bu bilgiyi paylaşma ve bu dönemde...
Ben bir kitap yazmanızı isterim hocam. Yani isim yazdım. Vermeden etik mi ya da yapılıp mı yazdınız?
Yazdım kitap. Yayınlatamadım. 4 yayın evinden döndü. Fakat var o zaman da videom yoktu. YouTube'da videom yoktu. Şimdi belki başka olur. Fakat o kitabı o şekilde yayınlamamaya karar verdim. Hakikaten El Alem Ne Der adıyla bir kitap yazıyorum. Hani şu anda biraz daha böyle.
Çok tatlı.
Evet. Sadece vajinismus yazmıştım. Sadece vajinismus anlatmıştım. Şimdi biraz daha böyle genel cinsel mitlerle ilgili, cinsel şeylerle ilgili biraz daha böyle kapsamlı, erkek okuyucunun da severek okuyabileceği. Çünkü YouTube'da ve Twitter'da bayağı bir pratik yaptım ben. Yani böyle kadınlarla, erkeklerle konuşma. Mansplainer'lar biraz böyle hani kurunun yanında yaş da oldu. Birkaç hani o şablonu gördüğüm anda engeli bastığım için hani seni çok seviyorum ama ile başla o şablonu gördüğüm anda engeli bastığım için biraz böyle yaşlar da yandı arada ama benim bunu bir genç de görüyorlar beni herhalde 40 yaşında göstermiyorum ve bir kadın figürü olarak
güçlü bir kadınsınız hocam. Bunu bir kadın olarak söylemek daha güzel bence.
Cinsellik de böyle anlatıyorum ya bak bunu bilmiyor gel sana bir anlatayım şeklinde. Ben bu şablondan tiksindim. Bütün ergenlik yaşantım boyunca 20'li yaşlarım boyunca 30'lu yaşlarım boyunca bu şablondan tiksindiğim için bunu gördüğüm anda yapıştırıyorum engeli. Belki o beyefendiye öyle bir...
Bir şey çok ilginç hocam. İşte annesin, evlisin, çocuğun var, top... Kardeşim okuduğun bölüm bu. Ya ben mesela enerji okudum. Sizin bunu anlatmanız benim güneş enerjisini anlatmam ya da enerji, mühendislikle ilgili yayınlar yapıyoruz. Bunu anlatmam kadar normal kardeşim ben bunu okudum. Bunda ayıplanıyor muyum? Hayır. Siz de bu anlatmanız için ayıplanmamanız lazım. Okuduğunuz, eğitimini aldığınız bölüm. Aksine bunu bilmeyenlerin bu alanda konuşmaması lazım hocam. Bu çok önemli. İnternette ben çok
görüyorum.
Seks terapisti bilmem ne. Eğitim yok. Hiçbir bilgisi yok. Yalandan 3-5 tane şey öğrenmiş. Bir yerlerden okumuş. 3-5 Freud kitap okumuş mesela. Bunlar yani, daha tehlikeli.
Seks gerçekten hani bir karikatür var ya. Fil var bir tane. Herkes bir yerini tutmuş filin. Herkesin gözü kapalı. Birisi kulağını tutmuş bu bir halı diyor. Birisi kuyruğunu tutmuş bir püskül diyor. Birisi yanına böyle dokunuyor bu duvar diyor. birisi hortumunu çekmiş, bu bir hortum diyor falan. Herkes kendi işte atıyorum annesinin tanıştırdığı kızla yaptığı bir genç geç evlilik sonrasında yaşadığı eşinin aldatmasıyla sonuçlanan bir hüsran ve ondan sonra da birine bağlanamama şeklinde yaşadığı, belki gündelik ilişkiler şeklinde yaşadığı seks penceresinden görüyor. Kimisi hazır olmadığı bir şekilde 15 yaşında hiç planlamadığı, kendisinden 5 yaş büyük sevgilisiyle hazır olmadığı yaşadığı ilişkiyi seks olarak tanımlıyor ve ondan sonra da hep öyle kendini kullanan gibi adamlar bulmuş. Kimisi, yani herkes kendi penceresinden, kendi perspektifinden görüyor ama seks aslında bunların hepsini kapsayan geniş bir şey. O yüzden homofobinin çaresi de bu. Hani perspektifi genişletmek, seks pozitif olmak, seksi hayatın doğal bir parçası olarak kabul etmek, kimliğimizi, seni sen yapanı, bunun önemli bir parçası olduğunu kabul etmek, bunu olumlu karşılamak, konuyla ilgili eğitim almak, eğitim almaya açık olmak, ya vallahi bilmiyormuşum, anlat da öğreneyim o zaman diyebilmek ya da bak ben bunu şöyle bir şey biliyorum burada, bak burada da böyle bir şey var diye. Ama bunu tabii böyle bir öğretici gibi hani şey yapmadan, ben bazen biraz kaçırabiliyorum, öğretici gibi yapabiliyorum ama elimden geldiğince ben de böyle işte Twitter'da o yüzden varım, YouTube'da o yüzden keşke böyle yorumları okuyorum.
Keşke sizin gibi insanlar olsaydı. Ben anlatmıştım ya size ne kadar yanlış öğrendiğimi. Annemle konuşamıyorsun, babamla konuşamıyorsun. Bizim zamanımızda gerçekten yok bir şey,
evet,
hocam.
Evet, evet.
Nereden öğreneceksin? Bak şimdi internet zaten 156 ile giriyorduk. Deli gibi telefon yazıyor.
Şu anda da yok. Yani CETAT aslında bu işi eğitimini yaygınlaştırması gereken dernek CETAT aslında. Ama CETAT çok geri planda kalıyor. Onun yerine başka dernekler almış Türkiye'de. Çünkü iyi para var bu işlerde. O dernekler de Allah razı olsun.
Bir şey söyleyeceğim. Yani, eminim de sorayım. Mesela ya evi sinek bastı ya. 3'lü 4 oldu. Bunlar nerede üredi hocam? Şurada ürediler ya. Bir tane yemin ediyorum. Şey var mı şöyle mesela?
Seks,
kesin
işte
vardır
bunlar
Türkiye'de. İşte bunlar hep seks. Yapmayın arkadaşlar. Mesela belli bir kesime özel cinsellik şeyleri para için. Anladınız mı demek istediğimi? Yani işte bilmem neye uygun şekilde cinsellik falan.
Ha tabii tabii. İslami'ye uygun. Evet evet.
Ona kesin vardır da yani eminim. Mesela şeyler var çok mı? İlginç yani.
Mutanika.
Hani onlar.
Sen kendini var, nasıl güzel hissediyorsan yani. Getir hemen hocayı da getirelim.
Sorun olmuyor. O zaman İranlı bir arkadaşım vardı. Hakikaten İran'da çok normal ve kolaymış yani. O kadar diyorlar. Türkiye'de ben içinde bulunduğum taraflarda yoktu, bilmiyorum. Kesin vardır. Mesela bunlar çok yapılıyor. Maalesef bu var. Bu arada outfit ne hocam? Giyim tarzınız mı?
Kıyafet. Tişört giydim bir tane bugün. Onu mu beğenmişler? Teşekkür ederim.
Tişört yani.
Şimdi bir hastam aldı. Çok
hocam, seviyorum. Hocam küpeler çok tatlı hocam ya. Böyle kızılderili evet, şeyler gibi. Hoş bir şey var. Yani şu olaydan kurtulmanız lazım yani arkadaşlar. Yani tiksinme. Bak şey var hocam. Bir şey söyleyeyim. Dinler olmayan kesimde de var bu.
Hiç de bulabilirsin.
Yani cinselliği evet, hayvanı görüyorlar. Hayvanlar aşağılıktır. Nasıl biz bunu yaparız? Bu zayıflıktır, basitliktir vesaire. Bizim bundan kurtulmamız lazım. İnsani kamil, üstün insan olalım. Abi insan 4.0 robot değilsin ya. Yani böyle bir dünya yok yani. Hani yapmayan insanlar vardır. Belki aseksüellik var tabii ki. Dönem dönem veya tamamen belki vardır. Ama insan 4.0 değiliz yani arkadaşlar. Bu ileride dizilerde göreceksiniz belki. Zeynep tamam, bir soru sorduk. Cevap vermene gerek yoktu. Teşekkürler. Dedi ki hocam kaç dakika falan kız yazmış. Günde bilmem şu kadar bilmem ne. Tamam şaka yaptı. Rastgele karşıma çıkan en iyi şeyler siz olabilirsiniz demiş Semacı. Çok teşekkürler. Büşra bizim yedek yayıncımız, teşekkür ediyoruz demiş. Bilgendirdiğinde sağ olasın avukat hanım. Neden abla profilini yakıştırdın demiş. Burada bir tartışma, size abla abla rol şeyi vardı ya. Öğreticilikten olsa gibi.
Anne diyebilirsiniz. Teyze diyebilirsiniz. Ama anne demeyin bana. Biliyorsunuz Pornhub'da aratılan ilk 10 kelimenin 3 tanesi mi? Mother, I like
to... Niye sizce?
Yani anne çok erojen bir şey çünkü.
Çok ilginç yani. İşte doğurganlık falan, doğurmuş
bak,
biri.
İlk sevgi nesnen ya annen. Sana bakan kişi yani. O olmasa sen yani annen, varlığının sebebi annen. Seviyorsun ve o seni seviyor. Ve çok ilginç bir şey. Anne seni oral anal rahatlatan bir şey. Yani
ilk dokunan tabii ki annemiz yani.
Kasanı, kasanı temizleyen, karnını okşayan, o gazını atmanı sağlayan, papana belki masaj yapan.
Soydum takıntı olduğu konu da o zaten.
Evet,
o anne,
evet. Oral anal olacak. Seni doyuran bir şey. Ve seni çişinle, kakanla kabul eden biri. Evet.
Ya hayatta ben etmezdim yani kendime bile. Anne gerçekten büyük bir şey ya. Ya nasıl eder diyorsun değil mi? Her şeye rağmen. Doğada da böyle hocam. Yani her şeyi göz alabiliyor anne. O genetik senin devamı için aslında. Bu da biraz bencilce gelebilir. Bu genlerin devam ettirmesi lazım tabii sonuçta yani.
Anne çocuğun iyiliği için çocuğu emzirmiyor ki. Anne kendi ihtiyacı için çocuğunu emziriyor. Memeler şişiyor, acıyor. Boşatsın diye. Bebek diye.
Onunla ilgili mesela şey yapacağım. Hep kızıyorlar. İneklerin sütünü, ama ineklerin, benim köyde yaşayan arkadaşlarım var. O sütünü çekmezlerse sarmazlarsa çok can acıyormuş yani ineklerin.
Evet, evet.
Demek normal kadınlarda da var benzeri. Evet. Burak hocanız da çok tatlı. Benim düzenli yayın gelebilir mi? Aslında biz düzenli yapıyoruz Fatih. Bu arada tatlı.
Şimdi düzenli yani yapıyoruz.
Ama iki haftada bir yapıyoruz
ya, Fatih. Burak düzenli değil. Ben düzenliyim de Burak düzenli değil.
Burak düzenli değil. Evim var, görmüyor musun? Evim var.
İyi hadi bakalım. Bundan
sıkıntı yok. İki hafta sonra yine buradayız. Hocam hep soruyorum belki ben kadın doğum. Bu kadın doğum hapları. Bunu konuşacağız mı ayrı? Sonra mı değinelim buna? Kadın doğum hapları biraz önemli konu. Ben de merak ediyorum bazı şeylerin onunla ilgili.
Doğum kontrolü bir anlatayım. Evet, o vardı galiba programda. Yoksa da ekleriz.
Bunu bekleyelim hocam. Bu önemli bir konu. Doğum kontrolü nasıl yapılır? Evli çiftler için özellikle.
Doğum kontrolü zaten düzenli olarak almak lazım. Doğum kontrol amacıyla kullanıyorsun. Ertesi gün hapını bahsediyorsan, ertesi gün hapı o acil kontrasepsiyon, o bir doğum kontrol yöntemi
değil. Al işte. Farklı mıydı bunlar hocam? Evet, ben ikisi evet, aynı sanıyordum. İgnorantım, cahilliğim ortaya çıkıyor.
Hayır, yani içindeki maddeler aynı. Ama özelliği farklı.
Öyle mi? Evet. Benim bildiğim şu, çok zararlı. Çünkü büyük bir kimyasal değişime sebep oluyor. Çok sık tüketilmemesi gerekiyor diye biliyorum.
Adet düzensizliği yapıyor.
Adet düzensizliği yapıyor. Onu bir konuşalım hocam. Ben de öğreneyim burada. Önemli şeyler çıkacak gibi. Evet, İşte bak, az önce konuştuğum şey. Yani bu ya bu yeni çıkan bir şey değil aslında. Ben eskiden beri olan bir şey. Şu an internette var, sadece görüyorsun.
Evet.
Birçok
evet.
Şey eskiden vardı yani arkadaşlar, maalesef. İlk defa gelen hayvanlarda da var bu, emin olun. Burcu bir soru daha soracak hocam. Burcu Çinçer sizin en çok her yayınınızı izliyor. Sizi çok seviyor. Hatta tanıştırmak istedim sizi. Bizim çok değerli bir arkadaşımız. Kozmik Anafor'un Burcu'sunun eşi. Utandı biliyor musun? Hocamın vaktini almayayım falan şey yaptı. Ama yok, buradan en azından soruyor.
Doğum kontrol yapında %10 kadar bir cinsel isteksizlik tanımlıyorlar. Ama bu geçici bir şey. Bir de ilişkisel sorunlarla ilgili bir şey. İçerdiği progesteron özelliğinden dolayı biraz kuruluk yapabiliyor. Yani reseptörler kişiye özgü gerçekten. Her molekül herkese aynı şekilde etki yapmıyor. Cinsel isteksizlik yapabilir ama bu tahammül edilemeyecek düzeyde bir isteksizlik değil. %10 gibi bir şey.
Küçük kozmikler geliyor herhalde. Burcu hep bu ara hamileli güzel soruyor.
Erkek cinselliği. Yani çok hakim değilim o konuya.
Ona da buluruz.
Ben ürologla beraber evet. Arada üroloji desteği alarak birkaç şey yapıyorum. Ama çok hakim değilim yani. O penisoloji ayrı bir bilim dalı yani.
Şunu de bir konuştuk bilim hocam da, detaylı konuşmadık mı?
Konuştuk. Vajinismus anlattım. Konuştuk. Detaylı anlattım.
Büşra ile yaptığı yayın var hocamızın. Önceki şeyde vardı bu. Bunu konuştuk baya baya. Tamamdır. Evet, güzel. Nuna demiş ki yayın yaptınız bilmiyorum. Ben de istek konu olarak cinsel hijyen konusunu rica ediyorum. Yani. Y kuşağı çok eşit olduğu için özellikle biz kadınlar kendimizi nasıl koruyabiliriz demiş.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar yapmadıysam programı onu da ekleyeyim, koyayım. Bakayım bir dakika programımızı.
Ali not al sen de. Bu arada şey falan var, onları kullanmayın kadın arkadaşlar. Çünkü hocamız da paylaşmıştı işte. Cinsel bölge temizleyen jeller falan filan.
Cinsel ürünleri reyonunu gördüğünüz zaman arkanıza dönün ve kaçın diyorum kadınlara.
Aynen. Çünkü kendisi vücut zaten bunu yapabiliyor. İhtiyacınız yok. Bir de arkadaşlar şuradan bakıyorum. Yayın çok kalabalık galiba bugün. Ya şimdi bakalım başka güzel soru var mı gözümüzden kaçan? Şeyin vardı bizim ekibimizden de, kendisi yazarlarımızdan. Nerede o?
Ekleyelim onları. Doğum kontrol yöntemi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar.
Aynen hocam. Ali sen de not al, gruba da yaz.
Tamam.
Tamamdır. Güzel bir soru vardı Gülsüm'ün. Ya insan hayatının belli bir döneminde aseksüel olabilir mi yani, geçici olarak?
Olabilir.
Yani dönemsel değişebilir değil mi?
Olabilir. Olabilir. Çok kadın görüyorum. Menopozdan sonra homoseksüel aslında kadın, yani lezbiyen, ama menopozdan sonra heteroseksüel, biseksüel olduğunu fark ediyor. Yani üretkenlikle, üreme çağıyla çok ilgisi var seksin. Kesinlikle dedim ya, hani bilinçaltında hep bir çocuk yapma isteği arzında aslında. Yani üreme isteği. Çünkü üreme dediğin sonsuza uzanma, yani ölümsüzlük bir nevi. Ölüm korkusuyla baş etme yöntemi olarak olabilir. Yani menopoz döneminde heteroseksüel ya da biseksüel olduğunu fark eden çok homoseksüel kadın biliyorum. Bak, menopozda artık hani çocuk doğurma ihtimali kalmadığı zaman şey yapıyor. Ya da işte hayatının bir döneminde aseksüel olabiliyor yani.
Bunu söylemişti hocamız. Yani tam korumlu hiçbir zaman olmuyor. Ama en iyi yollar hangisidir demişti.
İşte
hocam bunu
anlamıştı. Bayağı iyi bir koruma oranı. Tamam. Koruma yöntemlerini anlatacağım. Çok soru geliyor. Anlatayım onu.
Çok geliyor hocam.
Anladım.
Yani
anladım. Koruma yöntemi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar aldım. Not aldım ben kendime. Belki ikinci hocam... sezon yapabiliriz onları. Ya da yer değişikliği yapabiliriz.
Ben silikon üreticisiyim. Menstrual cup ülkemize yaklaşır mı? Bu işe girilir mi? Ticarete de bağlılık.
Sizin reklamlarınıza aracılık ederim. Bilmiyorum. Menstrual kap çok güzel bir şey. Çevre koruyucu bir şey. Kullanımı
ne?
Çok rahat.
Tam olarak.
Böyle bir kase. Vajinanın içine koyuyorsun onu.
Tamam.
Adet kanını topluyor. Hiç dışarıya
sıkıyor. Tamam tamam. Demiştik. Tamponun dışında bir de bu var demiştik. O zaman öğrenmiştik. Tamam.
Evet, evet.
Aslında şöyle yani.
Oraya karar vermediği için. Yani çünkü yıkayıp tekrar kullanıyorsun. Her bir şey.
Bir kere. Bir kere uzun evet. Süre kullanabiliyor.
Bir tane kabın oluyor, onu hayatın boyunca kullanıyorsun. Çok güzel bir şey yani.
Şeyden daha mantıklı hocam. Yani petten falan daha mantıklı.
Tabii
çünkü
ki,
pet
tabii
sürekli
ki,
atılıyor.
Tabii ki. Çok ciddi bir atılıyor.
Vay be. Türde. Geçen bebek bezlerini gördüm mesela. Düşündüm. Çok pahalı Türkiye'de. Burada da pahalı. Çoğu yerde.
Aynen.
Yani
aynen.
Bir dışkı için sürekli bir şey.
yapmış bebek bezini.
Çok büyük yani bir para. Keşke ona da böyle bir çözüm bulunsa, sürekli kullanabilecek. Yani süreklilik çok önemli. İyiymiş, güzel. Mahir Bey, sizden böyle bir girişim bekliyoruz. Gelecek Bilim'de ve Müjde Güloğlu ortaklığıyla falan yeni şirketimiz hazır. Tamamdır. Minnet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Gönderelim. Aynen. Teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. İki hafta sonra yine karşınızda olacağım hocam. Merak etmeyin.
Evet, umarım.
Hocam direkt çıkabilirsiniz. Ben küçük duyuruları yapayım. Sevgiler. Saygılar hocam. Sağ olun. Var olun. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Ben gerçekten çok şeyler öğrendiğinizi düşünüyorum. Öğrendiğimi düşünüyorum ve paylaşıyoruz. Paylaştıkça güzel bilgi. Zaten hocamız da tecrübelerini bize aktarıyor. Sonuçta bu Türkiye'de toplumun içinde yaşadığı sorunlardan birisi ve bu sorunların çözümü de cahili yok etmek, yani bilmek ve öğrenmek ayıp değildir. İnanmak değil, bilmek istiyorum der Carl Sagan mesela. Her konuda böyle arkadaşlar. Yani bilmek bize güzel şeyler katar, zarar vermez. Bilmiyorsak ayıptır bence. Şimdi size şöyle birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. Ekip olarak çalışıyoruz. Gelecek Bilim'de de yaklaşık 50 kişilik bir gönüllü ekibimiz var. Çeşitli takımlarımız var. Sosyal medya takımı, tanıtım, işbirliği. Siz de bizim bir gönüllümüz olmak isterseniz, gönüllülerimize de artı şeylerimiz var. Onlara birçok şey sağlıyoruz. Emin olun güzel tecrübe edineceksiniz. Takımlaşma öğretiyoruz ve birçok şey veriyoruz, emin olun. Geldiğinizde görürsünüz zaten. Birlikte.gelecekbilimde.net adresinden bize formu doldurup başvuru yapabilirsiniz. Sizi de aramızda görmek istiyoruz. Onun dışında bu yayının var olmasını sağlayan sizlersiniz. Katıl butonundan, YouTube'da, Twitch'ten, Twitch abonelikten bize destek olan arkadaşlar sayesinde Tim Yars'ın yıllık aboneliğini alabildik. Yaklaşık $240. Yani biz dolar kazanmıyoruz, düşünün yani. Çok fazla da bir kazancımız yok. Biz bunu gönüllü yapıyoruz. Zamanımızdan ayırıyoruz. Kendi mesleklerimiz var. Cedit ve benim. Ve gönüllü ekibimizin, herkesin işleri var. Arta kalan zamanda yapıyoruz. Ben bu yayınları yapmasam bir şey olmaz. Ama ben Polonya'dan istiyorum ki ülkedeki insanlar aydınlansın. Ben bunu İngilizce de yapabilirim. Bana ne ya, Türkiye'den de diyebilirim. Ama demiyoruz. O yüzden siz bu yayınları arkadaşlar devamlılığını sağlıyorsunuz. Abone olan herkese, maddi destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Burcu, sana teşekkür ediyoruz. Geçen ilk defa baktık kimler nasıl bağış yapmış diye. Bize en çok bağış yapan Burcu'ymuş. Üçüncü paket sanırım. Vallahi gözlerimiz yaşardı. Var ol yani. Çok teşekkür ederiz. Bunu bilmiyorum ama sanmıyorum. Yani sonuçta içine bir şey sok. Ya da bu bekaret kavramı zaten sıkıntılıydı. Konuşmuştuk bunu daha önce. Yayın Türkiye standartları üstünde bu ülkede herkes... Yani şimdi bak, standardı ne belirliyor Çağatay? Böyle düşün. Türkiye standartını insanların vizyonu belirliyor. Sen bu vizyonu artırırsan, çevrendekine bu vizyonu verirsen, genç nesil gerçekten vizyonunu, bu artarsa Türkiye standartı diye bir şey, kendini bunu inandırma. Türkiye standartı dediğin ülke, toplum ahlakı falan dediğin ülkede her gün neler neler dönüyor. İşte aç Müge Anlı'yı izle, ne bileyim yani. Bu mu ülkenin standartı? Standart bu olmamalı. O yüzden utanılacak, ayıp şeyler değil bunlar. Konuşulması gereken şeyler arkadaşlar. Kendinizi lütfen sınırlandırmayın. Evet arkadaşlar, yayınlarımızı bu arada Spotify'dan podcast olarak dinleyebilirsiniz. Ya da YouTube'da kayıtları düşecek zaten. Arkadaşlar, herkese çok teşekkür ediyorum.
Bizi bu zamana kadar dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Gelecek Bilim'de takipçileri bizler için çok değerli. Bizler bilim iletişimini yaymaya çalışan 40'a yakın gönüllüyüz. Siz de bize katılmak isterseniz birlikte.gelecekbilimde.net adresinden başvuruda bulunabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.